İyi akşamlar. 4 Nisan 2024 Perşembe saat 19. Nava Ana Haber'desiniz. Ben Selçuk Tepeli. Bugünkü etiketimiz aranıyor. Hemen haberlerimize geçelim. Mesela cevap aranıyor. Bir kabul, davet, görüşme polemiği var. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu kez ne yapacak?
Buradan da açık ilan ediyorum. Ne zaman diler ve arzu ederseniz İstanbul'un geleceğini Sayın Cumhurbaşkanımız sizinle konuşmaya hazır bir Ekrem İmamoğlu var, onu da ileteyim. Sonra diyorlar randevu istedin mi istemedin. İstiyorum, bak tekrar istiyorum.
Özellikle Ankara'da birkaç konu var. O konuları kendisine iletmek için randevu isteyeceğim. Vereceğini düşünüyorum.
İstanbul ve Ankara'da büyük farklarla seçimi kazanan başkanlar Cumhurbaşkanı'na yeni dönem için çağrı yaparken Erdoğan'ın nasıl bir tavır sergileyeceği merak ediliyor.
Şu anda Türkiye'nin birinci partisiyiz. Artık bize kızmak değil, gönül almaklar, yapılanları affetmek düşer. Ben bayramda Sayın Erdoğan'ı arayacağım.
2019 seçimleri sonrası İstanbul ve Ankara'yı CHP kazandı ama belediye meclislerindeki çoğunluk Cumhur İttifakı'ndaydı. Erdoğan başkanlara da projelerine de hep mesafeli davrandı. Ama CHP artık birinci parti. İstanbul ve Ankara'da belediye meclisleri de CHP'de.
Erdoğan'dan oy almadık ama hizmet vermek zorundayız. Çünkü belediye başkanları sadece oy aldıklarına hizmet etmez. Saray Yeni Mahalle'de, Kısıklı'da, Üsküdar'daki evini biz aldık. Üsküdar'da biz varız. Bundan sonra Kasımpaşalılara da biz hizmet vereceğiz. En iyi ev sahipliğini yapacağız.
Hükümet olarak milletimizin oyuyla seçilmiş tüm yerel yöneticileri şehirlerinin hayrına yapacakları işlerde desteklemeye devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanı'na açık çağrıda bulunuyorum. Sizden imza beklediğimiz Sefaköy, Beylikdüzü, TÜYAP raylı sistem hattına, metrobüs aracı alımı talebimize, kömürcü oda atık yakma enerji üretim tesisine ki Avrupa'da en büyüğü, bir an önce onay verin.
Cumhurbaşkanı Erdoğan 31 Mart akşamı yaptığı açıklamada tüm belediyeleri yapacakları işlerde destekleyeceğiz dedi. Türkiye'nin birinci partisi olan CHP'nin genel başkanı da CHP'li belediye başkanları da Erdoğan'a çağrı yapıyor.
Çok işimiz var. Lütfen artık bizi yavaşlatmayın. Görüyorsunuz yaramıyor, ters tepiyor. Bu milletin gözünden iyice düşmek istemiyorsanız bizimle işbirliği yapın.
Bir siyasi parti olarak hem hükümette hem de yerel yönetimlerde mesuliyetlerimizin farkındayız.
Bazı konularda kendisine bilgi vermem gerekiyor. Yani özellikle yargısal konularda bilgi vermem gerekiyor.
Gözler Erdoğan'ın Türkiye'nin birinci partisi CHP'den gelen işbirliği çağrılarına vereceği yanıtta. Ekrem İmamoğlu 11 Eylül 2019'da Erdoğan'ın Büyükşehir Belediye Başkanları ile Beştepe'deki buluşmasında oturduğu sandalyenin kırılmasına gönderme yaparak da seslendi.
Sonra diyorlar randevu istedin mi istemedin. İstiyorum, bak tekrar istiyorum. Yeni mazbatamı aldığım gün istiyorum, yineliyorum. Bakalım ne olacak? Sandalye kırık olmasın yeter.
Evet, sandalye kırılması hikayesi de enteresan bir hikaye. Oradan böyle uzun bir vurgu çıkıyor işte. Siyaset ilginç ya. Siyaset ilginç. Özgür Özel'in söylediği, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı söylediği şey, Üsküdar'da evinin bulunduğu yer CHP'de diyor. Sadece o değil ki. Ankara'ya, saraya gitse o CHP'de. Yazlık Saray'a, Muğla'ya gitse o CHP'de. Antalya'ya tatile gitse CHP. Bir sosyal medya paylaşımında ya kebap çekse Adana'ya gitse CHP, tantuni çekse Mersin CHP, efendim manda sütü, manda yoğurdu diyeceğiz Zonguldak CHP, Çatalca CHP. Evet, devam edelim. Özgür Özel Manisa'daydı, memleketine teşekkür ziyareti.
Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanlığına aday olduğum süreçte şunu söylemiştim. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisi ikinci parti olamaz. Türkiye genelinde aldığımız %38 oyla Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin birinci partisidir.
1977'den sonra ilk kez seçimlerden birinci parti olarak çıktı CHP. 47 yılın ardından gelen başarı sonrası CHP lideri Özgür Özel'in de ilk kutlama adresi baba ocağı Manisa oldu.
Tarihi seçim zaferinin ardından o tarihi yazan yerlerden birisi de Manisa oldu. Aynı zamanda Manisa, Özgür Özel'in de memleketi. Biz de Nav Haber olarak Manisa yolunda Özgür Özel'le birlikteyiz.
Tabii Manisa benim doğup büyüdüğüm yer. Cumhuriyet tarihinde ilk kez
Manisa Belediyesi'ni kazanıyoruz. 49 yıllık ömrümde ilk kez oy verdiğim birisi belediyeyi yönetiyor olacak. Bu benim için çok büyük bir keyif. Burada %60 muhteşem bir başarı. O keyifle gidiyoruz Manisa'ya.
CHP 14 büyükşehir 21 il kazandı. 400'ün üzerinde belediye aldığı oy oranıyla AK Parti'yi geride bıraktı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel için her zafer kıymetli ama memleketi Manisa'da büyükşehirle birlikte 14 ilçe kazanılması ayrı bir sevinç.
Öyle mutluyum ki İzmir'de oy oranımız %50, Manisa'da 60. Yıllarca istediğimiz rüzgar şimdi neredeyse Manisa'dan İzmir'e doğru esiyor. Gösterilen bu teveccühü karşılıksız bırakmamak, doğduğum doğum evi, okuduğum ilkokul, gittiğim anaokulu, anneannemin evi, hepsinin olduğu yere biz hizmet vereceğiz.
Manisa yolunda otostop çeken bir genci seçim otobüsünü aldı Özgür Özel. Gençliği aklına geldi.
Gezgincilikte her gün otostop yaptım burada. Şimdi parti arabasıyla görünce dedim alayım. İsim neydi?
Alperen Başkan.
Memleket?
Yozgatlı.
Yozgatlı. Eyvallah.
Kolaylıklar diliyoruz.
Hepinizden beklentim şudur. Biz milletimizden bir kredi aldık. Bu kredi bir tüketici kredisi değildir. Öyle görürsek harcar ve kaybederiz. Bu kredi bir yatırım kredisidir. Seçmen bize 5 yıl iyi yönetin, 4. yılın sonunda karar vereceğim. Eğer belediyeleri iyi yönetirseniz size Türkiye'yi yönetmeniz için de daha büyük kredi vereceğim demiştir.
Memleketi Manisa'ya giderken büyükşehir ve 28 ilçenin kırmızıya boyandığı İzmir'de havalimanında kendisini bekleyenlerin coşkulu karşılamasında verdi bu mesajı. Seçmen kredi açtı, en iyi şekilde kullanacağız dedi.
Herhangi bir 5 yıla talip değiliz. Atatürk'ün hedeflerini tutturmuş değiliz. Ve bu 5 yıl kim hata yaparsa Türkiye'nin bu büyük yürüyüşüne engel olur. Bu yolda engel tanımayacağız.
Seçimin ardından gündeme gelen erken seçim çağrıları için de Manisa yolunda Now Haber mikrofonuna konuştu. Net mesaj verdi.
Ben onlara demedim ki bana oy verirseniz erken seçim çağrısı yapacağım. Eğer istiyorlarsa biz o sesi duyarız. Ama o gün bugün değil. Bu iktidar emeklinin sesini duymazsa, ürünü tarlasında kalan çiftçinin sesini duymazsa, başka bankanın önünde kredi kuyruğunda olan esnafın sesini duymazsa ve bu insanlar erken seçim talep ederlerse en önlerindeyiz.
Evet, şimdi bu konuya girmeyeyim diyorum ama bakın, ontolojik, yani ontoloji felsefede varlık bilimdir. Onu araştırır. Yani varoluş yok oluş meselesi. Temel konu yani. Var mı yok mu bir şey? Ontolojik bir hata bu. Bir siyasetçi, ülkenin şu anda birinci partisinin başında olan bir siyasetçi, ben erken seçim istiyorum demeyebilir. Kendince öyle bir stratejisi olabilir. Ama ben erken seçim istemiyorum diyemez. Diyemez. Çünkü medya ve yargının denetlemediği bir ülke Türkiye hükümeti. Medya ve yargının doğru dürüst denetleyemediği. Dolayısıyla süreç uzadıkça, denetlenemedikçe ve siz herhangi bir sandık ihtimalinin de bulunmadığını deklare ederseniz, ya seçim istiyorum demeyebilirsiniz ama istemiyorum diyemezsiniz. Bu durumda siyaset yapmıyor olursunuz. Yani sandık ihtimali yoksa siyaset de yoktur. Yani ya vardır ya yoktur. Dolayısıyla yani inanamıyorum, nasıl bir baskı kurulacak. Yani mesela dese ki şimdi şikayeti var halkın. E var. O kadar çok mesaj var ki mesela. Çok var. İşte emekli, hani bize ne, bir şey yok. İşte atanmayan öğretmen atanmıyor hala. Bakın ihaleler şimdi göreceğiz. İhaleler yapılıyor son dakika. İptal ediliyor, şu yapıyor, bu yapıyor. Yargı bakmıyor, etmiyor. Peki bu eleştirileri yönelttiniz hükümete. Hükümet de dedi ki seçimde istemiyorum dediniz ya. Dedi ki hükümette yani yapmıyorsam ne olacak? Ne diyeceksiniz? Yani dolayısıyla seçim istiyorum demeyebilirsiniz ama istemiyorum diyemezsiniz, dememelisiniz. Evet. Ha bu arada bir de Özgür Özel'in unuttuğu bir şey var. Gerçi ben de unuttum. Kameraman arkadaşlar hatırlattı. Hani mahalleye, Kasımpaşa'ya gidek desek orası da CHP. Evet. Şimdi geldik İstanbul'un ilçelerine. AK Partili belediyelerde gider ayak ihale telaşı.
Bazı yerlerden, çevrelerden baskı geliyor. Örneğin açık farkla kazandığımız Tuzla'da mazbatayı Erenali Bingöl'e niçin vermiyorsunuz? Derdiniz ne? Zamana mı ihtiyacınız var?
İmamoğlu'nun bu itirazı sonrası geciken mazbatanın Erenali Bingöl'e verilmesi için YSK karar verdi. 11 puan farkla CHP AK Parti'den aldı İstanbul Tuzla'yı. Ama geciken süre içinde belediyede yeni ihaleler yapıldığı, yeni imzalar için memurların zorlandığı ihbarları gelince Ekrem İmamoğlu sert çıktı.
Öğreniyoruz ki Tuzla Belediye Başkanı'nın görevi bitmişken hem de 2 Nisan günü 62 milyon liralık ihale yapıp birilerine veriyor. Hangi yetkiyle yapıyorsun? İhaleyi veren de alan da rahat olmasın, takip edeceğimi buradan söyleyeyim.
Bakın biz şöyle telefonlar alıyoruz. Ben memurum başkanım. Bana zorla imza attırmaya çalışıyorlar. Yalvarırım bana bir çare bulun diye ağlayarak arayan insanlar var.
İstanbul'da AK Parti'nin itirazları üzerine yaklaşık 900 oy farkla CHP'nin kazandığı Gazi Osman Paşa'da oy sayımı bugün de sürüyor.
Belediyelerde bir takım evrakların imha edildiğine yönelik duyumlarımız var.
Beykoz'daki yeniden sayımsa Yüksek Seçim Kurulu'nun kararıyla durduruldu. CHP'nin adayı Alaaddin Köseler'in mazbatasını alması için engel kalmadı. Ancak iddiaya göre Beykoz'da da süreç bilinçli uzatılıyor.
İller Bankası'ndan gelen paranın yandaş bir takım müteahhitlere aktarılması için yapılan bir organizasyon olarak öyle görülüyor.
Süreci uzattıkça uzatıyorsunuz. Soruyorum size. İçi boş gerekçelerle neler yaptınız neler?
YSK Tuzla için son sözü söyledi. Aradaki kayıp süre soru işaretleriyle dolu.
Bu belediye başkanının yapmaya çalıştığı başka işler de var. Çok acayip şeyler deniyor panikle. Yıllar önce kişiliğini analiz etmiştim ama kimseye inandıramadım. Bu sabık başkanla iş tutanlar varsa bu sürecin uzaması onlara da zarar verecek.
Seçimi kaybeden AK Partili eski ilçe belediye başkanı Şadi Yazıcı kendisine arkadaş dediği için suç duyurusunda bulunmuş ve İmamoğlu hakkında 2 yıl 4 ay hapis sistemiyle iddianame düzenlenmişti. İmamoğlu Şadi Yazıcı'nın artık başkan olmamasına rağmen 2 Nisan günü ihale yaptığını söyledi, yargıçları ve bürokratları göreve çağırdı.
Saygıdeğer tüm yargıçları, tüm bürokratları kimden gelirse gelsin yanlışa, direnmeye davet ediyorum. Hukukçular ve bürokratlar kapı kulu değildir, olamaz.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanlarıyla mazbata töreninde buluştu İmamoğlu. Geride kalan zorlu seçim sürecinin fotoğrafını çekti. Siyasette yeni bir döneme işaret etti.
Bir cumhurbaşkanı, 17 bakan, müesses medyanın %95'i para dağıtmak, seçmen kaydırmak, anlamsız siyaset anlayışı geri dönülmez bir biçimde mahkum olmuştur.
Evet. Aslına bakarsanız siyasette çok şeyin değişmesi lazım. Tıpkı 2002'deki gibi. Bunlar yerel seçim olduğu için tam anlaşılmıyor şimdi ama yerel seçimin genel sonuçları var. Bakın, yerel seçimin genel sonuçlarının iyi tahlil edilmesi lazım. Siyaset sahnesini seçmen adeta, patron sizsiniz, adeta tasfiye etti. Şu anda pek çok figür aslında yok. Pek çok parti işlevsiz. Belediye başkanları, onların tarzları. Mesela ben böyle eleştiriler yaptığımda zannediliyor ki, mesela Şadi Yazıcı ile ilgili şimdi düşünmeyin, yani onun şahsında falan değil. Sadece kadınlara dair de değil o eleştiriler, ama mesela şu belediye başkanlığı tarzı, yani bu nasıl söyleyeyim, tarz, yani bu tarzın zirvesi diyebiliriz buna. Şimdi bu tarz yani biraz böyle öyle şey ki, yani nasıl diyeyim, avantgardın ötesi, ne yapacağını şaşırma hali gibi. Dolayısıyla bir de yani böyle hani estetik müdahalelerle kendi karikatürlerine dönüşmemeli belediye başkanları da. Bir de yaptıkları şeye bakın siz. İhale mihale son anda, bak bak. Evet, Mansur Yavaş da mazbatasını aldı.
Ben daha mazbatamı almadım ya. Bugün alacağım. Dur hele.
Ankaralıların ikinci kez rekor oyla seçtiği Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş mazbatasını almaya geldi.
Duygularınızı da alsak. dur şimdi. Çok duygulandı gerçekten.
Ankaralı %60,38 oy vererek ikinci kez Büyükşehir Belediye Başkanlığını Mansur Yavaş'a teslim etti. Yanında eşi, çocukları, torunları, ailesiyle birlikte Yavaş mazbatasını aldı.
Ankara'yı Mustafa Kemal Atatürk'ün bize emanet ettiği şekliyle dünya başkentleriyle yarışır bir başkent yapmak ana hedefimiz olacak.
20 yıldır AK Parti'nin tam 14 yılda Turgut Altınok'un yönettiği Şeçören CHP'li bir belediyeye geçti. İşte bugün de teslim töreni vardı ama o tören miting havasına dönüştü. Ve şimdi de İzmir Marşı Keçiören Belediyesi'nin bahçesinde yankılanıyor.
Yavaş'ın seçimde iki kat fark attığı rakibi Cumhur İttifakı'nın adayı Turgut Altınok'un başkanlık koltuğunda oturduğu Keçiören'de de devir teslim töreni vardı ama Altınok yoktu. Başkan vekili koltuğu devretti. Keçiören Belediyesi'nin yeni başkanı Mesut Özarslan CHP rozetini çıkardı, Türk bayrağı rozetini taktı.
Birinci başbuğumuz Atatürk'ümüzün de kurmuş olduğu o yüce cumhuriyete sahip olaraktan buradaki Keçiören Belediyesi'ni Türkiye Cumhuriyeti Keçiören Belediyesi olarak bugün itibariyle
değiştirelim. Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan geldiği an ilk icraatım demişti. İşte Keçiören Belediyesi'nin tabelasına Türkiye Cumhuriyeti eklenmiş oldu.
Büyük bir onur tabii ki. Büyük bir sorumluluk. Ekonomik durum şu anda çok korkunç bir durumda. Biz de belediye olarak vatandaşlarımızın olabildiğince yanında ve onlara omuz veren bir belediye olmak arzusundayız.
Etmeskut Belediyesi de 34 yıl sonra CHP'ye geçti. Mazbatasını alan Erdal Beşikçioğlu başkan sıfatıyla ilk nikah şahitliğini yaptı. Onun da devir teslim töreninde 3 dönem Etmeskut'u yöneten Enver Demirel yoktu, başkan vekili vardı.
Koltuk uçarak yiyor yani.
Sanat sahnesinden siyaset arenasına resmi olarak geçiş yaptı Erdal Beşikçioğlu. Etmeskut Belediye Başkanı olarak ilk kez makamında. Gölbaşı'nda da MHP'den CHP'ye geçti belediye başkanlığı. Yeni başkan Yakup Odabaşı eski başkana sitem ederek koltuğu devraldı.
Gölbaşı Belediyesi en hafif şeyle nasıl söylerim diye düşünüyorum. İçi boşaltılmış. Seçime 2 gün kala dahi insanlar geçici alınıyorsa bunlar onların duygularıyla oynamak. Sırf oy amaçlı alınmak.
Başkanlık koltuğunda bir beyin cerrahı.
Yeni belediye başkanımız seçildi ama Bakırköy Belediye Başkanımız geldi.
Hayırlı uğurlu olsun değerli başkanım.
Binlerce ameliyat yapmışım. Birçok da doktoru, beyin cerrahı uzmanı olarak yetiştirmişiz. Beyin cerrahisi erkek egemen bir branştır. Erkek egemen bir branşta. Çoğu yerde olduğu gibi cam tavanlara çarparak mücadele veriyoruz. Orada da başarı sağladık.
İstanbul Bakırköy'de başkanlık koltuğunda bir beyin cerrahı var artık. Doktor Ayşegül Özdemir Ovalıoğlu, erkek egemen dediği cerrahi dünyasından yine cam tavanı deldiği siyaset dünyasına geçti. %67 oy alarak belediye başkanı seçildi. En yakın rakibine AK Parti'nin adayına 45 puan fark attı. Harvard'da da çalışmalar yapmış bir başkan yönetecek artık Bakırköy'ü.
Cerrahpaşa İngilizce Tıp Fakültesinden mezun oldum. Zürih Üniversitesi'nde mikrocerrahi eğitimi aldım. Harvard Üniversitesi'nde klinik araştırmalar ve akademik çalışmalar yaptım.
Ayşegül Özdemir Ovalıoğlu, Bakırköy'ün ilk kadın belediye başkanı. Binlerce ameliyatla hastaların hayatına dokundu. Yıllar içerisinde TÜBİTAK tarafından ödüle de layık görüldü. Artık sıra yurt dışı da dahil tüm birikimini Bakırköylülere hizmet için kullanmakta. Mazbatasını aldı, görevine başladı.
Yurt dışında çalıştık. Ama bilgi, beceri ve görgümüzü arttırarak burada çalışmaya devam ettik. Nihayetinde de siyaset de insan hayatına dokunan ve onların hayatını kolaylaştırmaya yönelik faaliyetler içerisinde bulunmak, hizmete devam etmek için siyaset kararı aldım.
Eşi de beyin cerrahı olan, ikiz kızları olan Bakırköy Belediye Başkanı Ayşegül Özdemir Ovalıoğlu'nun önceliği, deprem riski bulunan ilçeyi doğru kentsel dönüşümle güvenli hale getirmek.
Artı bir katla ilgili 5000'lik planlar İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde geçirilmiş ve hazırlanmıştı. Planlar kapsamında 7 mahallemiz, özellikle bizim burada doğu kısmımızda bulunan ve nüfusumuzun da yaklaşık %50'sinin yaşadığı mahallelerimizde artı bir kat uygulamasını hayata geçirmeyi istiyoruz. İnsanlara da herhangi bir hak kaybına uğramadan, hukuki anlamda da onlara kolaylıklar sağlayarak bu işin muhakkak peşinde olacağız.
Evet, şimdi bir süredir biliyorsunuz AK Parti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan sorumlu arıyor. Yani yaşanan başarısızlığın, seçim yenilgisinin sorumlusunu arıyorlar. Gerçi bence sorumlusunu aramıyorlar, sebep arıyorlar da. Onu da tam aradıklarından emin değilim. Bir bakalım habere, sonra söyleyeceklerimiz var.
Yerel bazda yaşanan bu gerilemenin sebeplerini ayrıca masaya yatıracağız.
Günah keçisi sadece ekonomi değil, oy kaybı sadece ekonomiyle alakalı değil. Ankara memur şehri, memura zam verdik. Başkentte problem çözüldü mü? Emeklinin gelirini 3 kat artırdık, yine çözmedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan da MYK toplantısında ekonomik tablonun, yaşam mücadelesi veren emeklilerin tavrının seçim mağlubiyetinde etkili olduğunun altını çizmişti. Seçim öncesi emekli zammına direndiği konuşulan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek iddiaya göre aynı MYK toplantısında mağlubiyetin sorumluluğunun sadece ekonomiye bağlanmasına tepki gösterdi.
Ekonominin yanında seçim yenilgisinin altında sosyolojik ve siyasal nedenler de var. Uyguladığımız ekonomi politikasında esas hedefimiz yüksek enflasyonla mücadele. Enflasyon aşağı düşmeden alım gücü artmaz.
Türkiye'nin ekonomisinin sorumlusu benim. Ben.
AK Parti'nin kaybettiği büyük şehirler dahil 18 ilde seçmen sayısı içinde emeklilerin oranı %20'nin üzerinde. Balıkesir'de %30'a yakın. CHP'nin elindeki verilere göre oy kullanan gençlerin %80'i muhalefet partilerine, %56'sı CHP'ye oy verdi. Yani gelecek kaygısı, hayat pahalılığı seçimin ana belirleyicileri oldu.
Rahmetli Demirel'in tencere ve ceple oynanırsa neticesi kötü olur gibi belirli söylemleri var. Herkes söyler. Bunun neticesinin 20 milyondan 12 milyona düşen bir oyun varlığını görüyorsunuz.
Bursa'da seçimi kaybeden AK Partili Ali Nuraktaş da seçim mağlubiyetini iktidarın ekonomi politikasına bağladı. Seçmen tepkisini gösterdi dedi.
Mitingler yaptım. Halkımla bütünleştim. Kucaklaştım. Netice böyle oldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ben elimden geleni yaptım demişti. AK Parti'nin ikinci parti olarak çıktığı seçimin gecesinde. MYK toplantısındaysa ben dahil kimse sorumluluktan kaçamayacak cümlesini kurdu. Ama henüz bir adım atmadı. AK Parti yönetiminde değişiklik beklentisi yüksek ama zamanlamasını Erdoğan belirleyecek. Yeni Günde de vefatının yıl dönümü nedeniyle Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti.
Evet, şimdi şöyle bir mesele var. Aslında sorumluyu kendisi de söylüyor, ifade ediyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Sorumlu benim diyor. AK Parti'de sözde işte seçim yenilgisinin sorumlusu aranıyor filan ama kimse belli ki bildiği halde adını söyleyemiyor AK Parti'de. Ben onlara bir kolay yol önereyim. Bir kolay yol önereyim. Şöyle desinler, açıkça söyleyemiyorlarsa biliyorum ama kimi, çok yetkili birisini nasıl anlatsam sana, Now Haber'e baksana. Mesela. Ya bu durumun sorumlusu çok açıkça bellidir. Padişahlarda olmayan yetkiye sahip Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ve onun tasarladığı oradaki kabine, efendim siyaset anlayışı şu bu. Türkiye'deki Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi. Padişahların bir sadrazamı vardı. Şimdi yani başbakanı vardı, şimdi başbakan da yok. Bakın kibirdi, şuydu buydu bir şeylerle bahsediyorlar ya. İşte tencere diyorlar filan. Onların çok ötesinde. Anlamıyorlar değişimi. Asıl yanlışlarını hiç konuşmuyorlar bile. Ülkeyi dünyadan kopardılar. İzole ettiler. Ekonomiyi bilmiyorlar. Siyaseti de bilmiyorlar. Beşeri yatırım sıfır. Yani insana yatırım yok. İnsan yetişmiyor artık memlekette. Yetişmiş olanları da kaçırıyorlar. Tam bir hayal kırıklığı. Bilhassa bir Türkiye fikri konusunda bizim beraber yaşam, yani eşit fırsatlarla yaşam alanımızı, bunu tasarlama ve paylaşma konusunda tam bir hayal kırıklığı. Özellikle gençlerde bu hayal kırıklığıyla ihtiyar bir gençlik yarattılar. Evet. Buna devam edeceğim. Bunu bir de fıkrayla anlatacağım. Bakalım, o zaman belki de anlarlar. Şimdi gelelim itirazlara. Sandık itirazları. MHP'li vekil hakime küfretti. Mesela bakın, sebep arıyorlarsa buyurun, sebeplerden biri.
Hakim Bey ya.
MHP milletvekili Baki Ersoy'un ilçe seçim kurulu hakimine fiziki müdahalede bulunduğu, küfür ettiği Kayseri Pınarbaşı'nda seçimlerin yenilenmesi kararı alındı. Skandal görüntüler, tartışmaları, tepkileri beraberinde getirdi.
Yalova'da kazandığımız belediyeyi elimizden aldılar. Ali Mahir Başar ayağa kalktı ve yazıklar olsun, yanlış yapıyorsunuz dedi, çıktı. Ali Mahir Başar hakkında fezleke geldi. Devlet Bey dokunulmazlığı kaldırılsın bunun dedi. Hakimin annesine, ailesine küfreden birisine ne yapacak? O da milletvekili. Bunu dikkatle takip edeceğiz.
Resmi olmayan sonuçlara göre CHP'nin adayı MHP'nin adayından 324 oy fazla aldı Kayseri Pınarbaşı ilçesinde. 31 Mart akşamı aralarında MHP Kayseri milletvekili Baki Ersoy'un da bulunduğu bir grup partili ilçe seçim kuruluna gitti. MHP'li vekilin ilçe seçim kurulu hakimine müdahalesi, hakaretleri kayıtlara geçerken Pınarbaşı seçimi de iptal edildi. 2 Haziran'da yenilenecek.
Buradaki milletvekilinin seçim kurulunda yaptıkları bir zorbalıktır. Buradaki yaşananların peşini bırakmayacağız.
MHP'nin 403 oy farkla kazandığı Kırklareli'nde CHP'nin oyları yeniden sayılsın talebi reddedildi. Konya Karapınar ilçesinde de oyların kayıp olduğu iddiasıyla 70 sandığa itiraz eden CHP'nin başvurusu ilçe seçim kurulundan döndü. Hatay'da da geçersiz oyların yeniden incelenmesiyle fark 2735'e düştü. CHP tüm oyların yeniden sayılmasında ısrarcı.
Hatay'da işleri aceleye getirmeye kalkışmayın. Hakimlere de sözümüz kanunsuz emir suçtur.
Ordu'da AK Parti'nin 16.138 oy farkla kazandığı seçim sonuçlarına itiraz eden İyi Parti'nin başvurusu henüz sonuçlanmadı. Süreç devam ederken İyi Parti tam kadro sahaya inmeye hazırlanıyor.
Tüm sandıkların açılıp yeniden sayılmasını 2 Haziran tarihi itibariyle belirlenen takvimde Ordu'da seçimin yenilenmesine ilişkin sürecimizi takip edeceğiz.
Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde de seçimin yenilenmesi kararı alınınca DEM Partililerle polis arasında gerginlik yaşandı. Oyların yeniden sayılmasına karar verilen Bitlis Gürormak'ta ise AK Partili rakibini 2 oy farkla geçen Yeniden Refah Partisi'nin adayı bu kez 16 oy farkla kaybetti. Belediye AK Parti'ye geçti.
Biraz sağduyu aranıyor. Mesela bir kıymetli izleyicimiz diyor ki, gayet net bir şekilde, sarih bir şekilde anlatmış bakın. O hakim Türk milleti adına karar veriyor. O küfür Türk milletine ediliyor. Ve bu konuda en hassas olmasını bekleyeceğiniz insanlar yapıyor. Öyle diyorlar ya. Sebep arıyorlarsa işte sebeplerden bir tanesi, öyle binlerce sebep var. Bunların bir kısmı da vekil. O binlerce sebebin bir kısmı. Evet, bakalım şimdi. Ha, memlekette yarattıkları ortamda bir yığın, tabii şu anda yaratılan ortamda dediğim gibi aslında bir yığın mesela batık şirket var, zombi şirketler. Ama ayaktalar hala, çünkü iflasına izin verilmiyor falan filan. Benzer zombi siyasi partiler var. Yani siyaset sahnemiz böyle bizim şey gibi, yaşayan ölülerin bir şeysi gibi oldu böyle. Yenilgi istifaları.
Kesinlikle bir başarısızlık var.
Bu ülkede %17-18'lerin konuşulduğu İYİ Parti'nin
%3 küsur aldığı bir oydan bahsediyoruz.
8 aydır yürütmekte olduğum teşkilat başkanlığı görevimden istifa ediyorum.
İyi Parti'de 31 Mart yerel seçimler öncesinde başlayan sancılı süreç, başarısız seçim sonuçları, Akşener'in olağanüstü kongre çıkışı ve ard arda gelen istifalarla devam ediyor. Bilge Yılmaz'ın ekonomi politikaları başkanlığından istifası sonrası İstanbul adayı da olan Burak Avuncu teşkilat başkanlığından, Burak Akburak'sa yerel yönetimler başkanlığından istifa etti.
Siyasi İşler Başkanlığı ve Medya Başkanlığı'nın da aynı şekilde bu duruşu sergilemelerini bekliyorum. Sayın Oktay Vural ve Kürşat Zorlu'nun. Kürşat.
Antalya Milletvekili Uğur Poyraz, parti yönetiminden iki ismin daha istifasını beklediğini söyledi. Kurultay kararı alan Meral Akşener'in yeniden adaylığı hakkında da konuştu.
Bir başarısızlık olma halinde bütün sorumluluk bana aittir. Ben de gereğini yapacağım.
Bunu başaramazsınız, siyasetten ayrılacak mısınız?
Üstüme ne düşüyorsa yapacağım. Elbette ki.
Sayın Akşener'in bu konuya ilişkin net ifadesi var. Net ifadesi sonrasında da bir kurultay kararı verdi. Bütün bunları alt alta koyunca Meral Akşener'in ben bu kurultayda aday olmayacağını düşünüyorum.
Ben evime döneceğim siz bana oy vermezseniz dedi. Bu söylediklerini gerçekleştirirse ben istifa edeceğini düşünüyorum.
İlker Karagöz'de Çalar Saat programına konuk olan İyi Parti GİK üyesi Ahmet Zeki Üçok da kurma ekiple birlikte Genel Başkan Akşener'e yöneltti eleştiri oklarını. Olağanüstü kongrede Akşener yeniden aday olur mu? Bu süreçte parti yönetiminden yeni istifalar gelir mi? Merak konusu.
Partimiz adına bizi memnun etmeyen bir sonuç elde ettik.
Genel seçimlerde ittifak çatısı altında CHP listelerinden 15 milletvekili çıkaran Deva Partisi yerel seçimde %0,33 oy aldı. CHP listesinden 10 milletvekiliyle meclise giren Gelecek Partisi ise %0,07. Davutoğlu geleceğe dair iddialı cümleler kurdu.
Biz buradayız. Adımızdan da anlaşılacağı üzere biz geleceğiz.
Geleceğiz. Yukarıdan rejiden de geldik dediler. Gidiyoruz. Geldik gidiyoruz. Toplandığında oy nereye ulaşıyor mesela? 5 tane partinin oyunu topladığınızda. Bir de karşılığında hiç olmadığı kadar olmayacağı, mümkün olmayacağı kadar milletvekilleri var. 9 sayfalık da analiz var. Her neyse şimdi gelelim şeye. Şimdi evet fıkra gibi bir haber. Fıkra gibi. Arkadaşlar taksilerde kaç geri vites var ya? Bir değil mi? Ben traktörden bildiğim için traktörde takviyeli falan çok var. Bir tane var geri vites ama Eyüp Aksu Taksiciler Odası Başkanı yeni bir teknoloji yaratmış. Bakın kaç geri vites.
Tekrar taksimetreleri kurun, geliyor Murat kurun.
Kimseyi desteklemedik, biz siyasete girmedik. Biz siyasi yönlendirme yapmadık, yapmayız.
4 yıl boyunca İmamoğlu'nun taksi sayısını artıracak projelerine hep karşı çıkan isimdi Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu. Seçim sürecinde yeni taksi vaadi olan kuruma ise karşı çıkmadı, aksine slogan dahi yarattı. Kurum seçimi kaybetti, Eyüp Aksu'nun da tüm söylemleri değişti.
İstanbul halkının taksi ihtiyacı olup olmadığına karar verecek makam Bağcılar Otogalerisi'ndeki birkaç taksi galericisi değildir.
Bizim böyle bir projeye onay vermemiz de mümkün değildir.
Biz hiçbir zaman taksi sayısının artışına karşı çıkmadık. Taksi artışı kanuna, hukuka uygun teklif gelirse karşı çıkmayacağız.
Neden kiralama yolu ediyorsun peki?
Niye satacağım sana? Yani mecbur muyum sana satmak? Kiralamayın ama satın dediler. Yani aslında dert başka. Dert ne yazık ki ilave olacak 6000 taksi değil.
Taksici esnafı üzerinde algı yaratmaya ve kamuoyu oluşturmaya çalışmaktadır.
İstanbul'da taksi krizi yaşanırken Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu taksi sayısını artırmak için ne adım atsa bakanlıkların sayısının artırıldığı UKOME'de 1 değil, 5 değil, 10 değil tam 15 kez reddedildi. İmamoğlu'na karşı çıkan isimlerin başındaydı Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu.
Oy çokluğu ile lehimize bir karar çıktı.
Bu kiralama modeli bizim taksici esnafımızı bitirir.
Öyle önüne gelen bir kere taksicilik yapmayacak.
Burada Taksiciler Odası'nı da ikna etmeniz gerekecek ama.
Ederiz.
Nasıl edeceksiniz? Yani
biz bu kararı alacağız. Sonuçta bu iş kimsenin tek elinde değil ki.
Seçim döneminde ise izin verilmeyen taksi artışı AK Parti'nin adayı kurumun da vaadi oldu. Ama taksiciler odası başkanı ses çıkarmak yerine destek çıktı kuruma.
Tekrar taksimetreleri kurun, geliyor Murat Kurum.
T24'de konuşan Eyüp Aksu hem Murat Kurum'a desteğinden hem de yeni taksilere itirazından vazgeçti. İlk UKOME toplantısında İmamoğlu'nun teklifine ne yönde oy kullanacak merak ediliyor.
Ya bir de dikkat ettiniz mi? Maskeli görüntülerde herkes hasta ya da hastalıktan korunmak isteyen biri gibi görünüyor. Eyüp Aksu mezdeke gibi görünüyor. Efendim bir cumhurbaşkanlığı kararnamesi, bakın sebeplerden biri aranıyorsa, buyurun bir sebep, bir başka sebep söyleyeyim size. Tarih 6 Şubat 2021 Cumartesi. Cumhurbaşkanlığı kararnamesini okuyorum. Kararnamenin adını okuyorum. Cumhurbaşkanlığı teşkilatı hakkında Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile bazı Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde değişiklik yapılmasına dair Cumhurbaşkanlığı kararnamesi. Fıkra bu kadar. Evet, gelelim şimdi, gıda fiyatları dünyada düşüyor, bizde niye artıyor? Başka bir dakika. Şimdi bir başlık gördüm bir günün birinde televizyonda. Televizyonlarımız var ya bizim. Hala ne olup bittiğini algılayamayan ve hayal kırıklığı yaşayıp eleştiremeyen ama. Hata nerede, onlar da bakmıyorlar hiç öyle bir şeye. Başka şeyler arıyorlar. Diyordu ki, şöyle yazıyordu altında televizyonun. Bamya neden bu kadar pahalı? Bamya neden bu kadar pahalı? Evet efendim, gıda fiyatları düşüyor, bizde niye artıyor?
Tüm dünya gibi bizim de en büyük sıkıntı kaynağımız, hep söylüyoruz, enflasyondur.
Dünyada düşük. Ben mesela Almanya'da tanıdıklarım falan var. Amerika'da tanıdıklarım var. Onlarla görüşüyorum. Adam diyor ki, ben diyor 100 dolarla gidiyorum. Dünyayı dolduruyorum diyor. Her şeyimi alıyorum diyor. Oradaki fiyatlar buradan da düşük. Bizden daha ucuz yiyorlar.
Kasaptan çıktım ama bayağı uçmuş fiyatlar. 2 tane çocuk var. Kıyma aldım 100 liralık. Bir avuç kadar geldi.
Çocukları tadını unutmasın diye bir avuç kıymaya 100 lira veriyor anneler. Türkiye'de gıda enflasyonu %70,41. Dünyada ise artmak bir yana, düşüyor fiyatlar. Birleşmiş Milletler'in son küresel gıda raporuna göre dünyadaki yıllık düşüş %10,5.
Bizde çünkü tarım diye bir şey kalmadı artık. Olan halka oluyor.
Her şeye dışa bağımlı olduğumuz için gübresinden işte şeyine kadar hepsi dışarıdan geliyor. Hepsi dolara bağlı. Dolar da alıp başını gidince tarımı zaten bitirdiler.
Biz kategori kategori değerlendiriyoruz. Alt gruplara ayırıyoruz enflasyonu. Gıda, konaklama, eğitim harcamaları. Bu kategorilerin hepsinin birbiriyle ilgisi var. Örneğin gıda harcamalarında bir artış olduğu zaman bu aslında eğitim harcamalarına yansıyor. Niye? Mesela okuldaki, çünkü yemekhane hizmeti eğer paralıysa ona da zam geliyor.
Yıllık enflasyon %68,50'ye yükseldi. Domino etkisi gibi gıda artınca birçok hizmet kaleminin de fiyatı artıyor. TÜİK'e göre sadece bir ayda kuzu etine %18,6, dana etine %14,7, tavuğa ise %12,2 zam geldi. Gelelim tüketiciyi zorlayan güncel fiyatlara. Zeytinburnu'nda bir kasaptayız. Burada dana kıymanın kilogram fiyatı 600 lira, kuşbaşının kilogram fiyatı 610 lira, kuzu etinin kilogram fiyatı 590 lira, tavuğun kilosuysa 120 lira. Ne zamandan beri et almadınız?
Herhalde bir 6-7 ay oldu. Bu gidiş gidiş değil yani.
Sebze meyve reyonlarındaki fiyatlar da cep yakıyor. Elmanın kilosu 24 lira, portakalın kilosu 22 lira, ithal muzun kilogram fiyatı ise 119 lira. Yemeklerin olmazsa olmazı patates, soğan da çok pahalı. Patatesin kilosu 23 lira, kuru soğanın kilogram fiyatı ise 26 lira.
Emekli maaşı yetmiyor, artı çalışıyorum. Çalışmak zorundayım. Çalışmasam yani kaz mezar, at içine.
6-7 aydır et alamayan emekli de var. Sebze meyve alabilmek için çalışmak zorunda kalan da. Gıda fiyatlarını tetikleyen maliyetlerin başındaysa akaryakıt geliyor. İki seçim arası fiyatı iki katını aştı. İğneden ipliğe her şeyin fiyatını etkileyen motorinin litresi 42 lira 8 kuruş. 14 Mayıs'tan bu yana motorine gelen zamsa %125.
Allah yardımcımız olsa, başka bir şey diyeceğim yok.
Gıda fiyatlarını düşüremeyeceklerini zaten söylüyorum. Çünkü tarımda, hani her şeyi, birçok şeyi anlamıyorlar da tarımın tesini bilmiyorlar. Evet, bu arada bugün 4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü. Sokak hayvanlarını unutmayalım. Onu hatırlatmak istedim. İşte biliyorsunuz onlarla ilgili de pek çok vaatte bulunuldu. Hiç kimse pek bir şey yapmadı. Hazır seçimler bitmiş. Herkes bekliyor. Haberiniz olsun, barınakları ya da sokaklardaki sorunlar neyse. Evet, şimdi İstanbul için iftar vakti. Allah kabul etsin.
Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Hayy alessalam. Hayy alessalam. Hayy alelfelah. Hayy alelfelah. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah.
Allah kabul etsin tekrar. Şimdi açan, daha önceden açmış. Bundan sonra önümüzdeki dakikalarda oruçlarını açacak herkese. Allah kabul etsin diyelim ve devam edelim. Biliyorsunuz bir facia, bir katliam yaşandı İstanbul'da. Beşiktaş'ta 29 can gitti. Yangın denetimi yokmuş.
İbrahim, Şivanlar, içeride, ata içeride.
2006'da bizden bir itfaiye raporu alınmış. 2018'de bize başvurulsaydı biz tabii ki orayı tekrardan yangın önlemleri açısından değerlendirecektik. Ve mutlaka yangın önlemlerinin alınmasını isteyecektik.
Ölüm kapanına dönüşen gece kulübünde 29 işçi can verdi. Her gece yüzlerce kişiyle dolan o işletmeye son itfaiye raporu 18 yıl önce verildi. 2018'de ve 2020'de ruhsat yenilendi ama yeni itfaiye raporu olmadan, oysa alan genişletilmişti. Son anda canını kurtaran işçinin ifadesine göre yangın tüplerinden bazıları bozuktu.
Yangın tüpü bittikten sonra tanımadığım birisi bana başka bir yangın tüpü verdi. Fakat bu yangın tüpü mandalına basmama rağmen çalışmadı.
29 kişinin hayatını kaybettiği gece kulübünde işçilerin yangına müdahale edebilecek hiçbir teçhizatı yoktu. Suyla alevleri söndürmeye çalıştılar ama başarılı olamadılar. Sanatçıların hazırlanma odasına kaçıp kurtarılmayı beklediler.
Kulesin içerisinde 7 arkadaşımız orada bulundu. Bunlar da kendilerini korumak maksadıyla oradaki malzemelerin altına girmişler.
İstanbul Beşiktaş'taki gece kulübünde 29 işçi alevlerden kaçamadı. Çoğu dumandan zehirlenerek can verdi. Bir işçi kaynak yaptığı sırada parladı alevler. Tadilat malzemeleri anında tutuştu. O tadilat izinsiz yapılıyordu.
Bu tür büyük tadilatları mutlaka ilçe belediyesinden tadilat izni alınarak yapılması gerekiyor.
İddia edilen tadilat süreciyle ilgili belediyemize herhangi bir başvuru yapılmamış, izin alınmamış, bilgi verilmemiştir. Facianın ardından yanıtlanması gereken pek çok soru varken Beşiktaş Belediyesi tadilat başvurusunun olmadığını açıkladı. 16 katlı binanın altında hiç kolonu olmayan o alana gece kulübü izni nasıl verildi? İtfaiye raporu olmadan ruhsat nasıl yenilendi? Bu sorular yanıtsız. 2006'da itfaiye raporu 750 metrekareye göre verildi. 2018'de 1525 metrekarelik ruhsat alındı. 2020'de 500 metrekare daha eklendi.
Böyle bir tadilat izni, iş sağlığı güvenliği açısından alınması gereken önlemler alınmış mıdır, alınmamış mıdır araştırılıyor.
İki kapısı kapalı, bir tane kapı açık. O bir kapıya da ulaşabilmen için en az bir 5-6 dakika yol yürümen gereken bir yer. Cinayet resmen, yani başka bir şey değil.
Tadilat izni yoktu. Yangın çıkışı iddiaya göre tadilat malzemesiyle doldurulmuştu. 36 yaşındaki Akın Kıhrı ve kaynak ustası babası Yılmaz Kıhrı'nın Giresun'daki cenaze töreninde sigortasız işçi iddiası ortaya atıldı.
Kaza denme şansı yok yani. Kardeşimin sigortası da yoktur.
Beşiktaş'ın ruhsat veren Beşiktaş Belediyesi'nin yaptığı açıklamalar boş açıklamalar. bütün bunların üstüne? Boş açıklamalar. O ruhsatların verilmesinde kimin sorumluluğu var? Bunu göreceğiz, bulacağız yani. O boş açıklamalarla bir yere varamazlar. Cumhuriyet Halk Partili belediye. Türker İnanoğlu'na veda.
Allahu Ekber.
Avrupa İş Dünyası'ndan özel bir ödül aldım. Bir insan ömrüne sığmayacak çalışmanın bedeli diye.
Layık görüldüğü o ödüle hakkını veren bir yaşam sürdü ünlü senarist, yapımcı ve yönetmen Türker İnanoğlu. Yeşilçam denilince akla gelen ilk isimlerdendi. Türk sinemasına, onlarca sanatçıya büyük katkı verdi. 88 yaşında hayata gözlerini yuman Türker İnanoğlu gözyaşlarıyla uğurlandı. İmza attığı filmlerle Bay Sinema diye anılacak.
İçimden bir parça kopmuş hissediyorum şu anda.
Hepimiz onu çok iyi tanıyoruz ama o bir sinema aşığı. Onun emeklerine çok büyük saygı duyuyorum.
Kara Murat serisinin, Zübük filminin ve onlarca akıllara kazınan filmin yapımcısıydı. Sayısız filmde yönetmen koltuğuna oturdu. Türk sinemasının gelişmesinde büyük rol oynadı Türker İnanoğlu. Hem sinema hem de televizyon dünyasında unutulmaz yapımlara imza atıp Türkiye'yi en önemli sanatçılarla tanıştırdı. Bir süredir hastanede tedavi görüyordu. Ailesi, sevenleri, sanat dünyası acı haberiyle yıkıldı.
Ben en çok beni seviyor zannediyordum hep. Sonra diğer meslektaşlarımdan, büyüklerimden duydum. Birçok kişiyi seviyormuş. Birçok kişi de onu derinden seviyormuş.
Yani 18 senedir beraber çalışıyorduk. Çok acı bir gün. Tanrı sevenlerine ve hepimize gayret kuvvet versin. Allah rahmet eylesin.
Eşi Gülşen Bubikoğlu, oğlu İlker İnanoğlu taziyeleri kabul etti. İnanoğlu'nun ölümüyle Türk sinemasında bir devir de kapanmış oldu. Silinmeyecek izler bırakan İnanoğlu'nu sanat dünyası derin bir üzüntüyle sonsuzluğa uğurladı.
Allah rahmet eylesin. Efendim şimdi bir ara, sonra bir dakika bölümünde buradayız. Şimdi yanlışların analizini yaptığını iddia ediyor ya siyasi partiler. Yapmıyorlar. Türkiye'nin en büyük yanlışı bu hükümetin, bu iktidarın hukuksuzluk ve kuralsızlığın mümkün olduğunu zannetmesi. Üstüne düşündüklerini de sanmıyorum ya. Ama bu mümkün değildir. Bu tabiat kuralları açısından mümkün değildir. Hukuksuzluk ve kanunsuzluk mümkün değildir. Bunun için de Gian Vincenzo Gravina'nın kitabını okusunlar. Originum Juris Civilis. Okusunlar. Bizden sonra Hudutsuz Sevda var yeni bölümüyle. İyi akşamlar. Lay lay lay lay lay.